Ayrım 8.
Epilepsi Sara. Beyin fonksiyonlarında birdenbire meydana gelen, kendiliğinden geçip tekrarlanabilen ve nöbet sırasında bilinç kaybına neden olan işlevsel bir bozukluktur. Bazı vakalarda nöbetten sonra çoğunlukla bir konfüzyon hali, zihin bulanıklığı, algılama bozukluğu, bir tür alacakaranlık durumu görülür. Bu durum birkaç dakikadan birkaç güne kadar sürebilir. Epilepsi hastalığının çok değişik ve yaygın belirtilerinin bulunması ve değişik türlerinin görülmesi, kalıtımla ilişkisinin açık seçik ortaya konmasını engellemektedir. Bir bölüm hastalarda kalıtsal etkenlerin sorumlu tutulabilmesine karşılık, epilepsinin kalıtımla ilgili olmadığı durumlar vardır. Doğuştan olan ve belli bir nedene bağlanamayan türdeki epilepsi de cinsiyet kromozomlarına bağlı başat, dominant baskın, bir geçişin olabileceği düşünülmüştür. Bu tür epilepsisi olan ana, baba, kardeş ya da öteki yakınları arasında epilepsi nöbeti geçiren ya da EEG'de aynı tip bozukluğu gösteren kimseler vardır. Sonradan olma epilepsi de gebelik dönemi, doğum ya da doğum sonunda beynin zedelenmesi söz konusudur. Kafatasının yaralanması da gençlerde çok sık görülen bir nedendir. Bu hastalığın psikososyal yanının çoğu kez organik yanından daha ağır bastığı görülmekte ve epilepsi karşımıza kişiye özgü sorunlarla çıktığı gibi çok değişik sosyal sorunları da getirmektedir. Epilepsi hastalığıyla suç işleme yatkınlığı arasında ilk ilişki 1911'de Lombroso tarafından ortaya atılmıştır. Bütün epilepsi hastalarının suç işlediği söylenemezse bile, suç işlemişler arasında epilepsinin sıklığı da gözden uzak tutulamaz. Bu nedenle suçlularda Sara hastalığına bir yatkınlık olduğu söylenebilir. Uzun süre saklı kalmış epilepsi türlerinin öfke, alkol ve diğer uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerle açığa çıkarılması olasıdır. Hırsızlık, dolandırıcılık, cinayet, yangın çıkarma gibi suçlar böyle bir hastalığın zemininde kolayca gerçekleşebilir. Maudsley, suçun ani işlenişi ve ortada gerçek bir nedenin bulunmayışı, şiddet ve gazap halini gösteren delillerin varoluşu, olayda epileptik bir etkenin olduğunu düşündürmelidir demektedir. Gözü dönmek, blind fury sözcüğü, bir tür epileptik şaşkınlık karşılığı kullanılmaktadır. Armstrong, Saralılarla normal kişiler arasında belirgin bir suçluluk farkı bulunmadığını ileri sürmüştür. Bunun yanı sıra araştırıcı, İsveç toplumunda ruhsal hastalık belirtisi gösteren Saralılarda normallere göre %7 oranında suç işleme görüldüğünü saptamıştır. Marazi sarhoşluğun suça iten nedenler arasında epilepsiden çok daha etkin olduğu bilinmektedir. Gudmundsson, Kuzey ülkelerinde erkek saralılarda suç oranının normal erkeklere göre 1/3 oranında fazla olduğunu belirlemiştir. Gunn, İngiltere'deki hapishanelerde her 1000 mahkuma 7-8 saralı düştüğünü saptamıştır. Stafford ve Clark cinayetten mahkum olanların EEG'lerini incelemiş ve EEG anomalisiyle suç arasında anlamlı bir bağlantı bulmuştur. Öldürme niyetinin çok açık ve belirgin olduğu mahkumlarda bu anomalinin %25 gibi önemli bir oranda ortaya çıktığı gösterilmiştir. Bu konuyu araştıran uzmanlar, suçun işlendiği sırada hastanın nöbet halinde olmasını çok ender bir olasılık olarak görmektedirler. Suçun işlenişinden önce ya da sonra hastanın nöbet geçirme olasılığınınsa %1 ila 2 arasında olduğunu bildirmektedir. Hastanın nöbet halindeyken tehlikeli olabilecek davranışların çok ender görüldüğü kanısı vardır. Ancak hastanın bilinç tutulması, konfüzyon içinde olması halinde antisosyal bir şiddetin ortaya çıkmasının çok enderde olsa görülebileceği görüşü ileri sürülmüştür. Psikopati. Bireyin karakter ve heyecan tepkilerinde bozukluklar gösteren bir ruhsal geriliktir. Bu durum kalıtımla geldiği gibi doğum sırasında ya da doğumdan sonraki dönemlerde olan arızalar sonucu da görülebilir. Eski genetikçiler psikopatlarda %14'e kadar çıkan kalıtsal bir geçiş bulmuşlardır. Zekaca önemli kusurlar göstermeyen, hatta zekası bazen normalin üstünde olabilen, fakat karakter ve ahlak bakımından bozukluk gösteren, bu yüzden topluma uymayan bir grup insana psikopat adı verilir. Psikopatların davranışları ahlak dışı ve antisosyal olduğu gibi sorumluluk duygusundan da uzaktır. Bir bölümünün antisosyal davranışlarından ötürü haz ve gurur duyduğu görülür. Psikopat ben merkezcidir, egosantrik. Yalnızca kendini düşünür. Çevresindekileri aldatmak, yalan söylemek ve dolandırmak ona büyük zevk verir. Psikopatların yapılarındaki karakter bozukluğu, duygusal dünyalarındaki tepkiler onların toplumsal yaşama uyum gösterememelerinde etkin bir rol oynar. Çevreye ve topluma uyumsuzluk, bir sınırdan sonra toplumsal kurallar ve yasalarla çatışıp kolayca suç niteliğini kazanır. Bu tür çocuk ve yetişkinler, babadan başlayarak her türlü otoriteye karşı çıkma, fiziksel güce hayranlık, çabuk parlama, duygusal gerginlik, sorumluluktan kaçma, maddi doyum peşinde koşma, güvensizlik ve saldırganlık gibi kişilik özellikleri gösterirler. Suçlu çocuklar grubunda uyumsuz çocuklar daha sık görülür. Doğuştan ve ilk yaşlarda başlayan bir kusur olmasına karşın, psikopati belirtilerine erken yaşlarda daha az rastlanır. Kedi yavrularını gaza buladıktan sonra onların çırpınarak yanmalarını zevkle seyreden ya da oyun oynarken bilerek arkadaşlarının canlarını yakacak davranışlarda bulunan çocuk, gelecek yıllarda örgütlü suçları kolaylıkla işleyen bir birey haline gelebilir. Adam öldürmekten haz duyan bu grubu Lombroso doğuştan suçlu olarak tanımlamıştır. Suçlu yapının kişilik özelliklerindeki farklılıkları görebilmek amacıyla uyguladığımız Cornell İndeks sonucu, deney ve kontrol grupları arasında uyum kusuru ve psikopatik belirti açısından anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Lyle ve Rainey araştırmalarında suçlu gruba uyguladıkları Cornell İndeks sonucu, en yüksek ortalamanın uyum kusuru ve psikopatik belirti gösteren gruba ait olduğunu saptayarak bulgularımızı desteklemişlerdir. Gibbons, psikopatik suçlularla normal suçlular arasında yaptığı karşılaştırmalı çalışmada, psikopatik grupta işlenen, yinelenen suç oranının normal kontrol grubuna göre %24 oranında daha fazla olduğunu saptamıştır. Arkley, suçluların suçlu olmayanlara göre antisosyal ve psikopatik karakter açısından gösterdikleri farklı özellikleri zalimlik, saldırganlık, başkalarının duygularını algılama yoksunluğu ve otoriteyi reddetme olarak belirlemiştir. Hawthorne testi uygulayan Loben ise zalimlik ve sosyal duygusuzluğun reddedilme korkusundan doğduğunu, bunun da ana babadan edinilen ilk zulüm ve reddedilme deneyimleriyle ilişkili olduğunu öne sürmüştür. Kalıtsal suçluluk özellikleri. Doğuştan suçluluk kuramından hareket eden bilim adamlarına göre, suçlu, ana babası, yakın akrabası ya da çok uzak olan ilk dedelerinden gelen kalıtımla topluma ahlak duygularından yoksun olarak gönderilen bireydir. Bu birey, zihninde ve bedenindeki patolojik özelliklerin birleşmesiyle bir uzman karşısında kendisini hemen ele verecek organizmaya sahiptir. Bird, çalışmalarında her çocuğun ailesinde kalıtım özelliği gösteren, aynı zamanda suçluluğa yönelten bir etken olarak karakteristik özellikleri incelemiş ve bunları dört grupta toplamıştır. 1. Fizyolojik koşullar genel olarak epilepsi, tüberküloz, romatizma, hipertiroid gibi vakalarda doğan birçok hastalık türlerini kapsar. Bu koşullarla suçluluk arasında ilişki arandığında, 100 suçlu akraba arasında 53 gibi yüksek bir oran, %53, bulunmuştur. 2. Zihinsel koşullar, zihinsel yetersizlik ya da doğuştan zeka geriliği gibi kalıtsal bir nedene bağlı olarak görülen durumları kapsar. 100 ailenin 35'inde %35 oranında rastlanan zihinsel yetersizliğin fizyolojik koşullara oranla daha küçük bir etki alanına sahip olduğu dikkatimizi çeker. 3. Bu grupta belirli bilinçsizlik halleri, mizaca ilişkin eksiklikler, nörotik ve psikolojik belirtileri kapsayan duygusal karışıklıklar yer alır. Bu koşulların suçlulukla ilişkisi diğer etkenlere oranla daha yüksek %42 bulunmuştur. 4. İntihar, alkolizm, cinsel düzensizlikler, zor kullanma, zalimce davranışların yer aldığı ahlaka ilişkin bozuklukları kapsayan %146, son grupsa en yüksek oranı oluşturur. 100 ailede 146 suçluluk vakasına rastlandığı saptanmıştır. İşte söze edilen bu etkenler suçlu çocuk akrabaları arasında rastlanan temel kalıtsal koşullardır. Ancak hemen belirtelim, kalıtsal etkenlerin hepsi suçluluk niteliğine sahip değildir. Görüldüğü gibi ahlaka ilişkin bozuklukların suçluluğa etkisi zihinsel, fizyolojik ve psikopatik etkenleri geçmekle kalmayıp hepsinin toplamından da büyük bir yüzdeye sahip bulunmaktadır. Bütün bunların dışında çocuğun eğitiminde ahlakça zayıf, immoral ya da zihince geri, dull, ana babanın evdeki kötü yönetiminin etkisi olduğu kadar kendisine kalıtım yoluyla geçen zihni ve ahlaki geriliğinde etkisi olmaktadır. Sonuç olarak suçluluk kendi başına kalıtım yoluyla geçmemektedir. Suçlunun kalıtsal yapısı kendi başına en fazla dolaylı etkisi olan bir etken olabilir. Öncelikle ana babanın yasal olmayan davranışlarıyla belirlenen tutumu, kalıtım yoluyla suçlu bir yapının oluşmasını gerektirmez. Ancak daha genel ve kesinlikle söylenemeyecek bir şekilde tüm fizyolojik, zihinsel ve mizaca ilişkin durumu etkileyebilir. Bu tür kusur ve eğilimler aşırı derecede olduğu zaman ahlaki çöküntü meydana getirirler. Fizyolojik ve biyolojik etkenler. Bedensel kusurlar suça neden olabilir mi? Suçluluk sorununa bir semptom, belirti gözüyle bakılıp tedavi için gereken nedenler araştırıldığında, kişinin tutum ve davranışlarını etkileyen bedensel kusurların saptanması büyük önem taşır. Bununla birlikte beden yapısı ve davranış arasındaki ilişkiye her zaman aynı derecede mutlak gözüyle bakılmaz. Kırıklıklar, frustrations, karmaşalar, kompleks, hatta antisosyal davranışlar bu tür bedensel kusurların, anormalliklerin sonucu ortaya çıkabilir. Ne var ki bedensel kusurları ve hastalıkları olan birçok özürlü insan, antisosyal davranışlar ve ruhsal bunalımlar göstermeksizin başarılı uyum örnekleri verebilmektedirler. Çocuk suçluluğuyla ilgili çalışmalarda fizyolojik etkenlerin suçlu davranışları olan etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Söz gelişi beslenme yetersizliği suçluluk olgusunda bir etken olarak kabul edilir. Ancak bu öğe yoksulluk ve bedensel gereksinme ile son derece ilgilidir. Öte yandan iç salgı bezlerinin hormonların işlevlerini yapmamalarını, özellikle hormon dengesizliğinin suçlular arasında son derece yaygın bir vaka olduğu saptanmıştır. İç salgı bezleri bir orkestra gibi. İç salgıların hormonların her biri vücudun metabolik olaylarına ve bir takım fizyolojik işlevlerine yön veren çok etkili maddelerdir. Bunları salgılayan organlar vücuttaki düzenin gerektirdiği şekilde çok ölçülü ve kontrollü bir çalışma içindedirler. İç salgı bezlerinin önemli bir bölümünün çalışması hipofiz ön lobunun direktifleriyle düzenlenmektedir. Bu nedenle iç salgı bezlerinin vücutta birbirleriyle uyumlu ve adeta bir orkestra gibi çalıştığı kabul edilir. Hipofiz ön lobu da iç salgı bezleri orkestrasının şefi sayılır. Bu ayarlama işleminde çeşitli iç salgı bezleri işlevlerinin hipofizin ön lobu tarafından duyulması ve izlenmesi, yeni emirlerin buna göre düzenlenmesi, vücudumuzda sıklıkla karşılaşılan bir sibernetik ilkenin geri denetim, feedback mekanizmasının güzel örneklerindendir. Tiroid bezinin salgısı olan tiroksin, oksitlenme yolundaki metabolizma olaylarını ve enerji üretimini yanmaları hızlandırma görevi yapar. Tiroksin hormonu sinir sistemindeki sinapsları, nöronlar arası bağlantıları etkileyerek iletiyi kolaylaştırır ve süresini kısaltır. Tiroksin miktarı artmış, hipertiroidik olan kişilerde merkez sinir sisteminde artan sinaptik faaliyete bağlı olarak söz konusu kimse bazen kendini daha iyi hissedebilir. Çağrışımları kolay, zihni işlek sayılabilir. Bu nedenle kendini olduğundan daha parlak bulur. Bir tür sarhoş iyimserliği olan öfori hali içinde olabilir. İç salgı bezlerinin bu olağanüstü uyumlu çalışmasındaki aksamalara bağlı pek çok hastalık tablosu saptanmıştır. Bu tabloların ortak özelliği bedensel hastalıkların yanı sıra kişilik ve davranış bozukluklarının da bulunmasıdır. Hipofiz, tiroid, böbrek üstü bezleri salgılarının zeka ve duygusal gelişmede önemli rol oynadığı kabul edilmektedir. Cinsiyetle ilgili iç salgı bezlerinin düzenli çalışması sonucu cinsiyetle birinci ve ikinci derecede ilgili organlarda değişmeler ve buna bağlı olarak kişilik ve davranış değişiklikleri gözlenmektedir. İç salgı bezlerinin işlevlerindeki aksaklıklar gelişimin durmasına, ergenliğin gecikmesine, aşırı şişmanlığa ya da zeka geriliğine neden olabilmektedir. Yine bazı iç salgılardaki fazlalık ve aşırı faaliyet, kolayca heyecana kapılma gibi davranışa yön verici bir etkende olabilir. Ne var ki endokrinoloji bulgularının bu kadar etkin olmasına karşın iç salgı bezlerinin işlevlerindeki bozukluklara ilişkin incelemeler suçluluk nedeni olma açısından bir ipucu verememiştir. Ancak iç salgıların işlevsel bozukluklarıyla antisosyal davranışlar ya da yasayı bozma eylemleri arasında doğrudan bir ilişki olduğunu kanıtlayan ya da tersini savunan yeterli sayıda karşılaştırmalı çalışma yapılmış değildir. Aynı durum körler, sağır ve dilsizler için de söz konusudur. Beden yapısı ve suçluluk. Suçlularla suçlu olmayanlar arasındaki biyolojik farklılaşmalara dikkat çeken Lombroso, fiziksel yapının bireyin davranış ve etkinliğini yöneten başlıca etken olduğunu ileri sürmüştür. Suçluluğun kişinin fiziksel eksikliğinden doğduğunu savunarak bu olguyu bireysel açıdan ele almış ve onu insan davranışının biyolojik yapısında aramıştır. Lombroso'ya göre suçluluk davranışı çeşitli türde bireysel etkiler altında kalır. Suç, bedensel koşulların bir ürünüdür. Bazı insanlar suçlu olarak doğarlar ve doğuştan suçlu, born criminal adı verilen bu insanlar bedenlerinde bulunan stigmata, damga ve anomalilerle ayırt edilebilirler. Bu anormallikler onları iradeleri dışında suç işlemeye yöneltir. Bu suçlu grupta bulunan anormallikler fizyolojik, biyolojik ve psikolojiktir. Lombroso'ya göre tipik bir suçlu vardır ve bu suçlunun ölçülebilen bir takım fizyolojik özellikleri bulunur. Lombroso, söz konusu suçlu tipinin doğuştan böyle olduğuna ve duygusal açıdan da normal olmadığına inanır ve bu tipe deli ahlaklı, fumoral adını verir. Lombroso, askerlik yaptığı sırada kurallara uymayan ve sürekli olarak düzensizlik gösteren askerlerin beden yapılarında atipik, normal insan tipine uymayan özellikler görmüş, buna karşılık disipline gelen ve davranışları kurallara uygun askerlerin beden yapılarında dikkate değer bir özellik bulamamıştır. Lombroso'nun bu ilk gözlemleri, sonradan kendisini suçun nedenlerini açıklayan kuramını formüle etmeye yöneltmiştir. Şöyle ki, suçlu, atavist, ilkele dönmüş, gelişimde geri gitmiş olan bir yaratıktır. Bu nedenle hayvanda ve ilkel insanda var olan ilkel içgüdülere sahiptir. İlkelliğe dönüşle tanımlanamayan pek çok suçluluk karakteristiği hastalıklarla özellikle epilepsiyle açıklanabilir. Bunların sonucu olarak denilebilir ki suçlu aşağı kalite bir yaratıktır ve bu düşük kalite bedensel ve zihinsel anormalliklerle belirlenebilir. Lombroso, stigmata sözcüğüyle tanımladığı bu anormalliklerin doğrudan doğruya suça neden olmadığını, fakat yozlaşmanın, dejenerasyonun, geriye dönüşün bir belirtisi olduğunu söyler. Bu anormalliklerin bazıları şunlardır. 1. Başın şekli, kubbe şekilli baş, tepesi yassı baş, çıkıntılı kafatası, normalden küçük kafa. 2. Çıkık elmacık kemikleri. 3. Geriye kaçmış alın. 4. Düz çene kemiği. 5. Goril tipi kollar. 6. Şekilsiz ayak ve el parmakları. 20. yüzyılda Houghton daha geniş bir denek kitlesi, 13.876 erkek suçlu ve 3.205 suçsuz grup üzerinde çalışarak suçun ve antisosyal bütün davranışların fizyolojik ve kalıtsal etkenlerle açıklanabileceğini öne sürmüştür. Bu çalışmanın sonucunda suçluların grup olarak sosyolojik ve biyolojik açıdan aşağı yaratıklardan oluştuklarını ve bu aşağılığın kalıtsal yolla geldiğini savunmuştur. Houghton'a göre suçlular, suçsuzlardan değişik fizyolojik özelliklerle ayrılabilirler ve bunlar özellikle yüz, baş ve bedende belirgin bir biçimde saptanabilir. Bunlardan en önemlisi fizyolojik aşağılıktır, inferiority. Houghton daha da ileri giderek suçu ortadan kaldırmak için bu özelliği taşıyan kişileri kısırlaştırma gereği üzerinde durmuştur. Houghton özetle, suçluluk çevrenin aşağı düzeydeki organizmalara yaptığı etkiden doğar, ancak sosyal etkenler fizyolojik etkenlerle bağıntılı olmadığı takdirde suç nedeni sayılamazlar der. Daha sonraları Sheldon, ünlü araştırmasında beden yapısıyla bireyin davranışı arasındaki ilişkiyi araştırmış ve sonuç olarak davranış yapının bir işlevidir savını ortaya atmıştır. Sheldon bu savına dayanarak bireyin gelecekteki davranışının önceden tahmin edilebileceğini söyler. Yaşam bir yapı-davranış bütünlüğüdür varsayımından hareket eden Sheldon, insanların beden yapıları bakımından üç gruba ayrıldıklarını ve bu üç beden tipine özgü kişiliğin varlığını savunmuştur. Sheldon'a göre üç beden yapısı şunlardır. 1. Endomorf, endomorphy. Bu tipler yuvarlak bedenli, kısa, küçük kemikli, yumuşak tenli kimselerdir. 2. Ektomorf, ektomorfi. Bunlar hassas, nazik, ince, uzun, düşük omuzlu, küçük yüzlü kişilerdir. 3. Mezomorf, mezomorfi. Bu tipler kemikli, geniş göğüslü, adeleleri gelişmiş, atletik tiplerdir. 200 denek üzerinde yaptığı çalışmaya dayanarak Sheldon, suçluların çoğunlukla mezomorfik yapılı gruptan geldiğini belirtmiştir. E ve S. Gluck, mizaç, kişilik yapısı ve bazı beden tipleri nedeniyle bazı kişilerin diğerlerine oranla daha büyük bir suçluluk potansiyeline sahip olduklarını belirlemişlerdir. Bu farklı beden yapısına sahip ergenlerin çevresel etkenleri olan tepkilerinin de dikkate değer ölçüde farklı olduğunu görmüşlerdir. Gluckların beden yapısı üzerindeki çalışmaları ve beden yapısının suçluluğa etkisini görmek üzere gelecekteki suçluların önceden tahmin edilmesine ilişkin tabloları, suçlularla suçlu olmayanlar arasında bedensel farklılaşma olduğunu ortaya koymuştur.